Ayrım 4.
Yeniden çaresizlikle yatağın üzerine oturdu. Gülünç yüzünü daha da gülünçleştiren, Dolly Varden'ın hala başındaydı. Üzüntülü bir ifadeyle, "Yalnızca o etkinin altına girdiğim zamanlar, tam anlamıyla davranışlarımdan sorumlu tutulamayacağım zamanlar," dedi. Orada ezik ezik oturuyordu. Şaşkınlığımı gösteren küçük ıslığımı papağan hemen yansıladı. Bu gerçekten ciddi bir şeydi. Bütün sabah kafasını kurcalayan düşüncelerin neden böyle vicdan hesaplarıyla dolu olduğunu şimdi anlıyordum. Elbette, insan Arap mahallesinde bu kılıkta dolaşırsa, benim düşünce zincirimi o da izlemiş olacak ki, "Ara sıra, yalnızca Filo geldiğinde," dedi. Sonra haklılığına inanan bir sesle sözünü şöyle sürdürdü. "Elbette bir sorun çıksaydı, kılık değiştirerek gezdiğimi söyleyecektim. Unutma ki ben bir polisim. Ayrıca Arap Lawrence bile gecelik entarisi giyerdi. Haksız mıyım?" Başımı salladım. "Ama Dolly Varden giymezdi. Şunu kabul et Scobie. Seninkisi gibi görülmüş bir şey değil," dedim ve kahkahamı tutamadım. Scobie başındaki o acayip şeyle hala yatağın üzerinde oturuyor, gülüşümüzü izliyordu. "Çıkar şunu başından lütfen," diye üsteledim. Çok ciddi ve düşünceliydi ama hiçbir harekette bulunmadı. "Artık her şeyi biliyorsun. İhtiyar gemi süvarisinin iyi kötü her şeyini. Şimdi ben..." Tam bu sırada sahanın kapısı vuruldu. Şaşılacak bir soğukkanlılıkla yerinden fırlayan Scobie, dolaba girerek gürültüyle kapağını kapattı. Kapıyı ben açtım. Elinde bir sürahiyle sahanlıkta dikilen uşak, içi bir sıvıyla dolu olan sürahiyi Scobie Efendi'ye getirdiğini söylüyordu. Elinden alıp adamı savdıktan sonra odaya dönüp Scobie'ye seslendim. Dazlak başı eski ceketiyle eski haline dönmüş olarak dışarı çıktı. Soluyordu. Asla yakalanıyordum. Neymiş? Sürahiyi gösterdim. "Ha, o mu? Sahte viski için. Her 3 saatte 1. Sonunda bu tuhaf ve sindirilmesi güç huyun beklenmedik açıklamalarından kurtulmaya çabalayarak, "Eh, ben gideyim artık," dedim. Ben Scobie'nin Dolunay'daki ikinci yaşamını düşündükçe, artan şaşkınlığımla gülme isteğimin arasında bocalarken, nasıl olup da şimdiye kadar bir rezalet çıkmadı hayret. O, "Dur bir dakika canım, bunları sana söyledim. Çünkü senden bana bir iyilikte bulunmanı istiyorum," dedi. Takma gözü kafasındaki düşüncenin baskısıyla şimdi gerçekten dönüyordu. Gene beli büküldü. "Böyle bir şey benim için korkunç zararlı olabilir. Korkunç Mirim," dedi. "Herhalde," dedim. "Senden dediğim şu, bunları benden al. Etkiye karşı koyabilmem için başka çarem yok." "Almak mı?" "Evet, al şunları. Bir yere kilitle. Tek kurtuluşum bu. Başka kurtuluş yolu olmadığını biliyorum Mirim. Çünkü böyle bir istek geldiği zaman karşı koyamıyorum." "Peki. Tanrı senden razı olsun evlat." İkimiz birlikte Dolunay üniformasını gazete kağıdına sarıp iple bağladık. Duyduğu rahatlamayı azaltan bir kuşkusu vardı. Kaygıyla, "Kaybetmezsin değil mi?" diye sordu. "Ver şunları bana," dedim sertçe. Uysal uysal paketi bana uzattı. Duyduğu rahatlama ve gönül borcunu dile getirmek çabasıyla arkamdan şu sözleri söylüyordu. "Senin için dua edeceğim evlat." Koltuğumun altındaki paketle yeniden rıhtımdan geçerken, bir gün bu olağanüstü öyküyü paylaşmaya değer birine anlatmayı göze alıp alamayacağımı düşünüyordum. Savaş gemileri kendi mürekkebimsi yansımaların içine gömülmüşlerdi. Gemi direkleri ormanı ve ticaret limanındaki ipler suyun ayna imgeleri arasında hafif hafif salınıyorlardı. Bir yerlerden bir gemi radyosundan yayılan en son caz parçası ta İskenderiye'ye ulaşmaktaydı. "Old Tresias, no one half so breezy as, half so free and easy as old Tresias." 3. Batan güneşle birlikte liman yolları boşalmış, yabancı savaş gemilerinin koyu renkli gölgeleri dışında hiçbir şey kalmamıştı. Titrek ışıklı bir grilik vardı. Hala benek benek yelkenliklerle dolu bir denizin yüzeyinde, renksiz, yankılanmasız bir ışık oyunu. Aceleyle yerlerine dönen küçük sandallar, tıpkı ilk çağ rençberlerinin kocaman çizmeleri arasından seyirten fareler gibi. Gemilerin arasına dalıp çıkarak iç limanda kaçışıyorlardı. Jean Bart'ın havaya dikilmiş, toplarının hareketleri ağırlaşmıştı. Daha sonra yüksek minareleri gün batımının son ışıklarıyla hala altın gibi parlayan kentin gül renkli yüreğini nişan alıp düşünceli bir kımıltısızlığa gömüldüler. Havada kule gibi yükselen güvercin sürüleri vardı. Kanatları ışığa çevrildikçe konfeti gibi parlıyordu. Ha, güzel bir anlatım. Ama yat kulübünün metal çerçeveli pencerelerinin büyük camları elmas gibi ışıl ışıldı. Üstleri yiyecek dolu kar gibi beyaz masalara bu camların parlak ışığı düşüyor. Kadehleri, mücevherleri, gözleri rahatsız edici son bir alevle tutuşturuyordu. Biraz sonra kalın perdeler çekilecek ve Mantuliff'i selamlamak için gelmiş yüzler mum ışığının ılık solgunluğuna gömüleceklerdi. Tıkar siyaseti başarıları, ince davranış ustalıkları, içtenlik, sabır, hovardalık ve aşırı duygululuk, gevşeklikle sevgiyi öldürme, can sıkıntısını uykuyla geçiştirme. İskenderiye buydu. Kendi tarihini oluşturan adlarda, yüzlerde örneklenen bilinçsizce şiirsel bir ana kent. Dinleyin. Tony Umbada, Baldassaro, Trivizani, Claude Amaril, Paul Capodastrio, Dimitri Randidi, Onopiros Papas, Kont Banabula, Jacques de Gery, Athena Trasha, Cambulant Bey, Delfine de Francoil, General Carboni, Ahmet Hasan Paşa, Pozzo di Borgo, Pierre Balbs, Gaston Phipps, Haddad Fahmi Amin, Mehmet Adım, Wilmot Pierre Fau, Todde Brunel, Albay Necip, Dante Borromeo, Benedict Dango, Pia di Tolème, Gilde Ambro. Ticaretin tarihi, şehri, Venedik ile Cenova'yı yutmuş olan Doğu Akdeniz ülkelerinin uyak düzeni. Buralara yolu düşen birinin bir gün mezarlıktaki taşlarda okuyabileceği adlar. Montalev'in kişisel başarısı olan ve bir buhar bulutu halinde gittikçe yükselen sıcak söyleyişinin ortasında Montalev bir kıyıda ev sahibi Nesim'le ayakta konuşuyordu. Kibar yüz ifadesi kusursuz eğitiminden gelen üsluplaşmış çekingenliğini daha çok ortaya koyuyordu. İki adam gerçekten de birbirlerine çok benziyorlardı. Yalnızca Nesim'in esmer yüzü ötekine göre daha kılsız, daha temiz görünüşlüydü. Ama gözleri tedirgindi, elleri de öyle. Aralarındaki yaş farkına karşın çok iyi anlaşıyorlardı. Hatta Mantelev'in Mısır'dan uzakta bulunduğu sıralarda doğrudan doğruya yazışmamış olmalarına karşın yılların eskitemediği ortak beğenileri hala sürüyordu. Mantelev hep Leyla'ya yazardı, oğullarına değil. Her neyse, geri döndüğüne göre artık birlikteydiler ve eskisi kadar konuşacak çok şeyleri olduğunu görüyorlardı. İlkbaharda her öğleden sonra normal olarak herkesin uyuduğu saatlerde elçiliğin kortundan onların tenis raketlerinin sert seslerini duyardınız. İkisi birlikte çölde at gezintileri yapıyor ya da Justin'in yazlık saraya koydurttuğu teleskobun başında yıldızları inceleyerek saatlerce yan yana oturuyorlardı. Birlikte resim yapıyor, birlikte avlanıyorlardı. Gerçekten de Montalev döndü döneli hemen hemen hiç ayrılmıyorlardı. Bu gece ikisi arasında ayrım gözetmeyen ışık, Montalev'in şakaklarındaki kır saçları ve o düşünceli hakemin gözlerinin çevresindeki kırışıklıkları saklayacak kadar yumuşaktı. Mum ışığında iki adam aynı aileden değilse bile aynı yaşta görünüyorlardı. Bin tane yüz. O yüzlerdeki yankılanmalı ifadeleri hiç anlamıyorum. Persevardin'in kitabındaki bir kişi, "Hepimiz değişmez engeller altında yarışıyoruz," der. "Onların arasından beni görmek için yanıp tutuştuğum bir tek yüz var. Justin'in esmer, sert yüzü." Balthazar'ın o soğuk, acımasız sözlerini okuduktan sonra kendimi bile yeni bir bağlamda görmeyi öğrenmem gerekiyor. Aşık bir adam nasıl görünür? İngilizce'de bu sözcük alçak, koyun melemesi sesiyle söylenir. Pekkavai, geri zekalı. Giyebilecek tek takım elbisemle orada dikilmiş duruyorum. Dizleri torbalanmış pantolonum eskilikten parlıyor. Kısık gözlerimle alık alık çevreme bakıyor, aradığım kadının. Ne önemi var? Fotoğrafımı çekecek bir kağıtsa hiç gerek yok. Buradaki hiç kimseden daha çirkin ya da daha az hoş olduğumu sanmıyorum. Üstelik bu benim kendimi beğenmişliğim çok genel bir şey. Çünkü Jussi'nin neden dönüp benimle ilgilenmesi gerektiğini kendi kendime sormaktan bir an bile geri durmadım. Başka bir yerde bulamayacağı ne verebilirdim ona? Benim kitap gibi konuşmalarımdan mı hoşlanıyordu? Yoksa acemi sevişmelerimden mi? Hele hele onun gibi İskenderiye'nin bütün erkek ardiyesini elinde tutan birisi. Bir yem. Bunu anlamak, bunu sindirmek benim için çok yaralayıcı. Ama ters ve kırıcı bir olgunun bütün söz geçiriciliği var onda. Ayrıca şimdiye kadar anlayamadığım bir takım şeyler de açıklanmış oluyor. Söz gelişi, Persevardin'in bana neden miras bıraktığı. Rusi'nin Beni severek Melisa'ya ne denli kötülük ettiğini bilmekten doğan suçluluk duygusunun galiba bunda büyük payı vardı. Oysa Justin kendince onu Nesim'in olabilecek gücüne karşı korumaktan başka bir şey yapmıyordu. Şu anda Nesim mum ışığında nasıl da yumuşak, nasıl da sakin görünüyor. Bir keresinde hafifçe içini çekerek bana şöyle demişti. Bizim kentimizde bir ölüm ya da ortadan silinme düzenlemekten kolay bir şey yoktur. Ağaçların şu arayan kökleri gibi birbirlerini arayan bin karşılıklı konuşma. Parlak gülücüklerin ardında, gözlere bastırılan ellerin ardında, kötülüğün, coşkunlukların, doygunlukların ardında yaşamların gizli anlamı. Justin artık çevresinde uzun boylu kara uşaklarla sessizce kahvaltı etmeye, mum ışığı pırıltıları eşliğinde akşam yemeği yemeye başlamıştı. Hiçten, sokaktan başlamış, sonra kentin en yakışıklı bankeriyle evlenmişti. Bütün bunlar nasıl oldu? O esmer, zarif yüzüne, uysallaşmamış bakışlarına, olağanüstü güzel, beyaz dişleriyle gülümseyişine bakarak hiçbir şey anlayamazsınız. Ama tek bir olağan konuşmada bütün yaşamın tohumu bulunabilir. Örneğin Baltazar elinde perno kadehiyle kırmızı brokar bir perdenin önünde Clea'yı gördüğü zaman gözlerini onun ılık altın rengi saçlarında, sıcak ilk yaz güneşinde deniz banyosu yapmaktan rengi neredeyse yanık şeker rengi kadar tatlılaşmış derisinde dolaştırarak "Clea, sana söyleyeceklerim var." diyebilirdi. Ne? Yalansız gözleri peygamber çiçekleri kadar maviydi. Bir mücevhercinin başyapıtı. Özenle işlenmiş iki değerli taş gibi duruyorlardı başında. Söyle. Kara saçlı başı, çünkü boyuyordu. Her zamanki kulak tırmalayıcılığıyla alçaltılan ses. Baltazar şöyle dedi. Babam beni görmeye geldi. Sözde başka bir kadınla kurduğun yasak ilişkiye çok üzülmüş. Dur, bir şey söyleme. Kırılmış gibi de bakma. Gerçekten de Clea sanki yarasına basılmış gibi olmuştu. Çocukça bir anlam almış olan acılı, ciddi ağzı sanki daha çok sıkıştırmaması için yalvarır gibiydi. Senin bir çocuk, bir budala olduğunu, İskenderiye'nin böyle insanlara, lütfen Baltazar, onun üzüntüsünden bu kadar etkilenmemiş olsaydım sana bundan hiç söz açmazdım. Rezalet için üzülmüyor. Dedikodu kimin umurunda? Ama senin incineceğinden korktuğu için kaygılanıyor. Bir düzenekle %1 oranında küçültülüp paket edilmiş bir düşünce gibi küçük, kısılmış bir sesle Clea şöyle dedi. Bir yıldır Justin'le hiç yalnız kalmadım. Anladın mı? Tablo bitince her şey bitti. Dost kalmamızı istiyorsan bir daha bu konuyu bana açmazsın. Ürkek ürkek gülümsemişti. Çünkü tam o sırada Justin sıcak, ışıl ışıl gülümsemesiyle konuşmalarının üstüne gelmişti. İnsanın en çok yaraladığı kişileri sevmesi de çok olasıdır. Büyük bir deniz kuşu gibi mum ışığına dönerek seyirtti. Sonunda benim yanıma geldi. Bu gece gelemiyorum. Nesim evde kalmamı istiyor, diye fısıldadı. Bu sözler karşısında düş kırıklığımın acısını hala duyar gibiyim. Gelmelisin, diye homurdandım. Oysa daha 10 dakika önce briç oynamayı hiç sevmeyen Nesim'e, sevgilim, karnavillere briç oynamaya gidebilir miyim? Araba sana gerekli mi? Diye sorduğunu nereden bilebilirdim? Persevardi'nin onunla çölde buluşmaya razı olduğu ender akşamlardan biriydi. Bu buluşmalara tıpkı bir uyur gezer gibi hiç aksatmadan gidiyordu. Neden? Neden? Şimdi Baltazar şunları söylüyordur. Baban buna seyirci kalmaya dayanamadığını ama ne yapacağını da bilemediğini söyledi. Tıpkı güçlü bir makinenin dişlilerine doğru küçük bir çocuğun kayışını izler gibiyim, dedi. Clea'nın gözlerine yaşlar dolmuştu. Sonra içkisini yudumlarken yavaş yavaş silindiler. Her şey bitti, diyerek tek ve aynı hareketle hem Baltazar'a sırtını dönmüş hem de konuyu kapatmıştı. Somurtkan ağzını, tüneyinde eğilip doğrulan Scobie'nin yeşil papağanı kadar kibarca eğilip sağlanan Kont Banabula ile incir çekirdeği doldurmaz konuları tartışmaya çevirdi. Güzelliğiyle onu açıkça etkilediğini görmek çok hoşuna gitmişti. Adam altın okların yağmuruna tutulmuş gibiydi. O sırada bir kez daha Justin geçti. Geçerken Clea'nın bileğini tutmuştu. Clea hasta bir çocuğu sorarcasına "Nasıl?" diye sordu. Yüzünü hafifçe buruşturan Justin etkili bir sesle "Ah Clea, çok kötü. Ne korkunç bir hata. Nesim olağanüstü bir insan. Bunu asla yapmamalıydım. Her yerde izleniyorum." dedi. Uzunca bir an birbirlerinin gözlerine sevgi ve duygudaşlıkla baktılar. Aylardır ilk kez karşılaşıyorlardı. Öğleden sonra Percevard'ın şöyle yazmış: "Bu akşamla ilgili hasta yatağımdan tümüyle sevgisiz olmayan, gelişi güzel birkaç söz." Yatakta falan yattığı yoktu. Deniz kıyısında bir kahvede oturuyor, bunları yazarken gülümsüyordu. Söylenmiş, söylenmemiş iletiler. Çaprazlaşan, birbirine dolanan, yaşamlarımızın akıntılarını taşıyan iletiler. Korkular, gizlenen duygular, kederler. O sırada Justin hala evliliğine gölge düşmediği izlenimini vermeyi başarıyordu. Onları ilk tanıdığımda kıskanılacak kadar kusursuz bulduğum o alçı kalıba. Gerçekten sevenlerin mutlu evliliği diye düşünmüştüm. Ama nerede bulmalı o iki başlı olağanüstü yaratığı? Nesim'in ruhça güçsüz bir adamın korkunç kıskançlığını ilk ayrımsadığı zaman Justin çok üzülmüş, çok korkmuştu. Yanlışlıkla düşünmüş bir tuzak. Claire bütün bu olanları sanki bir hastanın beden ısısı çizelgesini izler gibi izliyordu. Yalnızca dostluk duygusuyla yapıyordu bunu. Yoksa şu dağınık, şu kendi kendisini tanımayan Yahudi'ye duyduğu sevgiyi tazeleme isteğinden değil. Justin sorunu kendi kendine başka türlü ortaya koyuyor. Çok daha ilkel bir biçimde şöyle düşünüyordu. Şimdiye değin sevdiği erkekleri hep kokularına göre yargılamıştı. İlk kez bu duygusuna danışmayı savsaklıyordu. Ve Nesim'de çöl havasının sır vermez, kuru çöl yazının kokusuz ağırlığı vardı. Nasıl da tiksinirdi aralıktan. Sonra, evet, göğsündeki kılların arasına gömülmüş küçük altın haçtan iğrenmişti. Bir Kıpti, bir Hristiyan. İşte kadınların kafalarının içi böyle çalışır. Ama bu düşüncelerden utandığı için kocasına karşı tutkusu, dikkati iki kat artmıştı. Gene de öpüşmeler arasında kafasının ta gerisinde dulluğun rahatlığının, dinginliğinin özlemi vardı. Bu benim uydurmam mı? Sanmıyorum. Bütün bunlar nasıl olmuştu? Bunu anlamak için çarkları geriye doğru işletmek gerek. Benim el yazmama Baltazar'ın eklediği satır aralarından geçip Clea'nın yaptığı portrenin bir öpüşle kesildiği ana dönmek gerek. Şimdi o portreye bakmak bana tuhaf geliyor. Bir ada evinin eski usul ocağının tarafında duran yarım kalmış portreye bakmak. Usuna bir düşünce gelmiş ama henüz dudaklarına ulaşamamıştı. Sonra ressamın ıslak fırçasının değdiği yere yavaşça kapanan dudaklar, öpüşmeler, fırça vuruşları. Zavallı Melisa'yı yazmalıyım. Şu konu ne kadar tatsız. Persevard'ın yakın dostların yavan öpüşmeleri dediği şey ve ne kadar da günahsız. Portrede giydiği kara eldivenler iliklendiği zaman yürek biçiminde küçük bir açıklık kalıyordu. O günahsız, o gülünç öpüş. Justin'in ırmak kıyısında oynarken çalınan kızını yitirişiyle ilgili anlattığı şeylere duyulan acıma ve hayranlığın ifadesiydi yalnızca. Bilekleri, incecik bilekleri. Ah görsen ne güzel, ne uysaldı. Bir sincap gibiydi. Sesinin boğukluğu, kederli gözleri, iki yanağında iki virgül oluşturarak aşağı doğru sarkmış ağzı. O incecik bilekleri tanımlamak için baş parmağıyla işaret parmağı birleşmiş elini uzatışı. Clea elini yakalayıp kara eldivendeki yüreği öptü. Aslında çocuğu öpüyordu, anneyi öpüyordu. Bu korkunç duygudaşlığın arasından onun temiz yüreği kısır bir sevginin iç tüketici karaltısını yansıtıyordu. Ama çok acele ediyorum. Üstelik kendimin ancak güç bela anlayabildiğim sahneleri, Aziz Sabah'daki kararan işlikte paçavralar, boya kapları arasında duvarları dolduran. Baltazar'ın, Da Capo'nun, hatta Clea'nın en sevgili dostu Nesim'in, portrelerinin canlı sergi evinde biri sarışın, biri bronz rengi, iki kadını nasıl anlatacağım? Onları değişmez bir renge boyamak, dış çizgilerini belirginleştirmek çok güç. Tam bu sırada, hiçlikten gelen Justin, İskenderiyeli taşralıların çok ustaca buldukları bir yola başvurmuş. Bir yabancı olan Arnavuti ile evlenmiş. Ama sonunda kendisinden boşanıp gitmesine izin verdiği için herkese küçümsenmeyi hak etmişti. Kuşkusuz çocuğun ne olduğunu bilen ya da merak eden pek azdı. Justin, dedikleri gibi, kibarlar dünyasında değildi. Yoksulluk onu atölyede resim öğrencilerine saate bilmem ne kadar modellik etmeye zorlamıştı. Onu yalnızca dedikodulardan tanıyan Clea, bir gün uzun galeriden geçerken poz veren Justin'i görünce Esmer İskenderili güzelliğinden vurulmuşa dönerek bir portresini yapmak üzere onunla anlaştı. İşte bu uzun karşılıklı konuşmalar ressamın sessizliklerinde böyle büyüdü. Çünkü Clea kımıldamadıkları sürece modellerinin rahatça konuşmalarından hoşlanırdı. Bu onların yüz çizgilerine bir denizaltı yaşamının gölgesini düşürür, bakışlarını düşüncenin bilinçsiz yorumlarıyla doldururdu. Bunlar olmadığında ölüden farkı kalmayan etin gerçek güzelliğiyle. Kendi kendisiyle kavgalı bir usun, olgusal örnekleriyle. Kendi felaketimizi kendi ellerimizle hazırlarız. Bizim parmak izlerimize taşırlar. Kendine özgü acılarıyla Rusi'nin içinde yaşadığı boşluğu görebilmek için Clea'nın eli açık saflığı gerekiyordu. O yapılan hareket, yaşantının, gerçek acının gizini kendine aktarmak için yapılmış beceriksiz bir girişimdi. Tıpkı kutsal bir kişiye dokunarak kendinde eksik olan iyiliği kendisine aktarmayı uman yakarıcı gibi. Bu öpüş bir başka öpüşle karşılanmayı, bir güvenin aynadaki yansıması gibi kendine öykülenilmesini bir an bile ummamıştı. Önceden düşünülmüş olsaydı çok pahalıya patlayan bir davranış olurdu. Öyle de oldu. Clea'nın gövdesi kendi arılığının sargılarından kurtulmaya çalıştı. Tıpkı cerrahın kıskacından kurtulmaya çalışan bir bebek ya da yaratıcısının parmakları altından kurtulmaya çalışan bir yoğuntu gibi. Onun iflası aşırı gençliğinden geliyordu. Rusi'ninki ise yaşı olmamasından. Onun saflığı bellek kadar savunmasızdı. Rusi'nin acısının ağırbaşlılığına hayran olduğu, ona ulaşmaya çalıştığı sırada kendisini beklenmedik bir sevginin yakıcılığıyla baş başa bulmuştu. Zengin anlatımlı bir Arap deyimiyle ak yürekliydi. Rusi'nin başının, omuzlarının karanlığını boyarken birden fırça dokunuşlarının daha önceden ne tanıdığı ne de olmasına izin vermeyi düşündüğü okşamaların yansıladığını anladı. Yaşayan, canlı deneyim dünyasına değgin mutsuzluklarını anlatan o güçlü, o derin sesi dinlerken soluğunu tutuyor, modelindeki bilinçsiz soyluluk belirtileri dışında artık hiçbir şeyi düşünmemeye çalışıyordu. Hala kucakta duran eller, alçak ses, gerçek gücün belirtisi olan çekingenlik. Ama ben iyi bir insan değilim, biliyor musun? Ben insanlara keder vermekten başka bir işe yaramam. Arnavut'u böyle derdi. Benim aklımı başıma getiren o oldu. Haz dışında hiçbir şeyin önemli olmadığını bana o öğretti. Mutluluğun karşıtı, trajik yanı olmalı haz gibi şeyler söylediği zaman Clea bile deneyimsizliğinden olacak Rusi'ne acımadan edemiyordu. Bunlar Clea'ya dokunuyordu. Çünkü Rusi'nin hazzı hiç tatmamış olduğu açıkça belliydi. Bunu yapabilmek bir eli açıklık işidir. Bencillik öyle bir kaledir ki conscience de soi-même, kendi kendinin bilinci, bir asit gibi. O kalenin içindeki her şeyi eritir. Aslında gerçek has vericiliktedir. Arnavut'a gelince sorgulamalarıyla neredeyse beni delirtiyordu. Karısı olarak yitirdiğim şeyi bir hasta olarak kazandım. Onun deyişiyle durumuma duyduğu ilgi bana karşı besleyebileceği her türlü sevgiden daha ağır basıyordu. Sonra çocuğumu yitirince daha önceleri duyarlı, iyi yürekli bulduğum insandan tiksinmeye başladım. Belki de kitabını Morse okumuşsundur. Çoğu uydurma. Sözde iyileşmeyi yaslayarak onun gururunu incittiğim için kendini beğenmişliğini doyurmak. Bana kendisi sırt çevirmiş olmak amacıyla uydurulmuş şeyler. Bir insanın ruhunu alçıya alamazsın. Bir Fransıza hurma ağacı düşlemezsem seninle sevişemiyorum dersen ilk yapacağı iş gidip en yakın hurma ağacını kesmek olur. Clea tutkusu sevemeyecek kadar soylu bir insandı. Ama öte yandan yılda ancak bir kez konuştuğu birini sevebilecek kadar da yetenekli. Yüreğinin derin durgun ırmağı imgelerini biriktiriyor, hızlı akan sularında onları durmadan yansıtıyor, onları belleğinin hiçbirimizin beceremeyeceği kadar derinlerine gömüyor.